Ayrım 12.
Herkes Avrupa'dan gelmiş, Avrupa'yı anlatan şu sağlıklı ve akıllı delikanlıyı dinliyor. Sanki herkes onun sözlerine değil, odayı dolduran gençliğine tutuluyordu. Ona bakarlarken kendilerinde bulunmayan, Ömer'de bol bol bulunan ama ne olduğu da anlaşılamayan gizli bir değeri ortaya çıkarmaya çalışıyormuş gibiydiler. Bu gizli değeri bulup ortaya çıkaracaklar, sonra bundan kendileri de yararlanacaklardı. Cevdet Bey bir süre sonra, "Gençler, gençler başka," diye mırıldandı. Demin elimi öptü ama ötekiler gibi eski bir biblo, saygı duyulmazsa kırılıverecek bir eşya gibi bakmadı bana. Bunu nereden öğrendi, oradan mı? Derin derin soluyarak iç geçirdi. Oralara kendisi de bir kere Nigan Hanım'la gitmişti. Evliliklerinin ikinci yılında Avrupa'yı gezmişler, Berlin'de bir süre kalmışlardı ama bir daha da gitmemişlerdi. Bütün ticari hayatı dışarısıyla alışveriş olmasına rağmen Cevdet Bey oralara gitmeyi boş bir masraf olarak değerlendiriyordu. Para harcanacaksa şirkete ya da Heybeliada'daki ev gibi kalıcı şeylere harcanmalı diye düşünürdü. Şimdi ilk defa bu inancının sarsıldığını sanmıştı. Ama bu düşüncenin de fazla üzerinde durmadı. Çünkü böyle anı kırıntıları ve yeni düşünceler içinde artık boş ve gereksiz bir yorgunluktan başka bir şey uyandırmıyordu. "Uyumak istiyordum," diye söylendi. Sonra yeniden Ömer'i dinlemeye karar verdi ama o da eğlenceli bir şey söylemiyordu artık. Nigan Hanım'a dönmüş, teyzesiyle eniştesini anlatıyor, trende Sait Bey'i gördüğünü söylüyor, Nigan Hanım da düğünlerinin orada yapıldığını anlatıyordu. Sanki kadınlar az önce aradıkları şu gizli değeri bulamayacaklarını anlamışlar, değerin büyüsünü öldürmek için de Ömer'e sıradan sorular sormaya, onu kendilerine benzetmeye karar vermişlerdi. Çaylar tazelenirken Ömer'le Refik yukarı çalışma odasına çıkacaklarını söyleyerek kalktılar. Cevdet Bey kendisini yalnız bıraktıkları, beraberlerinde odaya yayılan o sağlıklı, hareketli gençliği de alıp götürdükleri için onlara kırıldı. Ömer'in arkasından bakarken, "Acaba beni nasıl buldu?" diye düşündü. Orta kattaki tıkırtılı saat 6'yı vurunca da bir yorgunluk hissetti. Sabah erken kalkmış, ta Akhisar'da edindiği alışkanlıkla bayram namazı için Teşvikiye Camii'ne gitmiş, üşümüş, öğleye doğru likör içmiş, öğle yemeğini fazla kaçırmış, uyuyamamış, bayram sohbetine fazla katılmamış, insanları ve kendini dinlemişti. Bir bayram ikindisiydi şimdi, hiçbir şey eksik değildi. Fazladan insana nem gibi yapışan ağır bir tatsızlık duygusu vardı. "Şimdi uykudan başka bir şey istemiyorum," diye düşündü Cevdet Bey. Çenesini aşağı sarkıtarak ama dudaklarını aralamadan keyifle esnedi, gözünden yaşlar fışkırdı. 4. Eski arkadaşlar. Yukarıya çalışma odasına çıktılar. Ömer odada 4 yıl önce unuttuğu bir şey varmış gibi dikkatle çevresini inceledi. Refik, "Nasıl buldun her şeyi?" diye sordu. "Yazıhaneye geldiğimde babanı görememiştim," dedi Ömer. "Çok yaşlanmış." "Evet, çok çabuk değişti son yıllarda." "4 yıl önce hareketli, sağlıklıydı," dedi Ömer. Gövdesini öne büktü, kamburunu çıkardı. "Böyle olmuş. Sonra ağır ağır konuşuyor." "Kötü kötü." Ömer, "Evet, üzüldüm," dedi. Sonra sürgülü kütüphaneye yaklaşarak "Kitaplar, kitaplar," diye mırıldandı. Başını bükerek sırtlarını okumaya başladı. "Bütün bu kitapları okuyor musun?" "Alıyorum ama okumuyorum," Refik güldü. "Hep okumayı tasarlıyorum ama olmuyor işte. Sigara ister misin?" "Evlendin de ondan," dedi Ömer. Refik konuyu değiştirmek isteyerek, "Açmak istiyorsan öteki yandan iteceksin," dedi. Arkadaşının yanına geldi. Kütüphanenin sürgülüce mekanlarından birini itti. Ömer rafların birinden bir kitap aldı. Masanın başına geçti. "Muhittin okuyordur," dedi. "Şairliği ne alemde?" "Birazdan gelecek. Sen yemeğe kalacaksın, değil mi?" "Yok, Ayaspaşa'ya gideceğim. Bir akrabaya söz verdim. Belki tanırsın. Manisa milletvekili Muhtar Laçin." "Nen oluyordu?" "Vallahi karışık. Annem rahmetli karısının üvey kardeşi mi oluyor, yoksa onun karısıyla benim annemin başka bir akrabalıkları mı var, şimdi hatırlayamıyorum. Her şeyi unutmuşsun sen, dedi Refik. Alınmış, gücenmiş gibi söylemişti bunu. Yok canım, yalnızca bu akrabalıkları hatırlamıyorum, yoksa başka bir şey unutmadım. Peki nasıl buldun her şeyi? Ömer gözlerini odanın içinde dolaştırarak, bu odadakiler mesela aynı, dedi. Fazla bir şey değişmemiş, her şey aynı işte. Bu ev de bütün bayramlarda olduğu gibi cıvıltılı. Gülümseyerek ekledi, daha cıvıltılı, sayınız artmış. Refik bir şey hatırlamışmış gibi gülümsedi, sonra kızararak, evet işte ben evlendim, dedi. İyi ettin. Refik ona aldırış etmeyerek ve şikayet ediyormuş gibi, işte evlendim ben, görüyorsun karım çok güzel, birbirimizi çok seviyoruz. Yazıhaneye gidiyorum, mühendislik yerine babamın yanında tüccarlık yapıyorum, aldığım kitapları okuyamıyorum. Evlendim, 4 yılda yaptığım tek şey budur ama şikayetçi değilim, dedi. Niye şikayetçi olacakmışsın, dedi Ömer. Önündeki kitaba gözünün ucuyla bir baktı. Sonra kalkıp kütüphaneye yerleştirdi. Ben de bunlara vakit ayıramıyorum. Eskiden biraz okuyabilirdim. Şimdi nasıl yapıyorlar anlayamıyorum. Benim içim kaynıyor. Ben bol bol yaşayacağım. Çok şeyler yapacağım. Odanın içinde aşağı yukarı yürüyordu. Çok şey yapacağım işte. Kararını verdin mi? Demir yoluna mı gidiyorsun? Evet, ya da aşağıda öyle dedim, değil mi? Daha karar veremedim ama vereceğim kararın da fazla önemi yok. Önemli olan şimdi içimde gittikçe artan çok şey yapma isteği. Bunu anlatabiliyor muyum? Çok şey yapmak istiyorum. Her şeyin altından girip üstünden çıkmak, her şeyi ele geçirmek. Bir sigara versene. Anlatabiliyor muyum? Refik arkadaşının heyecanına katılarak çok iyi anlıyorum, dedi. Ömer pencerenin önünde durdu. Şu bahçeye bak, değişmiyor. Şu kestane ağacı, ıhlamurlar 4 yıl önce nasılsa öyle. Bense her şeyin gürül gürül, çatır çatır değişmesini, her şeyin dönmesini istiyorum. Hayır, istediğim tam bunlar da değil. İstediğim bunlar benim olsun. Bunlara izimi vurayım, bunları alt üst edeyim. Gene odanın içinde yürümeye başlamıştı. Refik heyecanla onu dinliyor, içinde endişe verici bir hareketin uyandığını hissediyor, arada bir evet evet diyordu. Birden kapı açıldı. Hizmetçi elinde çay tepsisiyle içeri girdi. Delikanlılar, size çay getirdim, dedi. Ömer Bey, sizi görür görmez tanıdım, hiç değişmemişsiniz. Çayınıza da limon koydum. Ya nasıl hatırlıyorum. Aşk olsun doğrusu. Bak gene bana gülüyorsun, dedi kadın. Hiç değişmemişsin. Biz de böyleyiz işte. Elinde boş tepsiyle odadan çıkıyordu. Refik'e baktı. Bir tek küçük bey evlendi. Size küçük böreklerden getireyim mi? Refik istemez, dedi. Sonra utanarak Ömer'e baktı. Kapı kapandıktan sonra, bu evlilik konusunda sana şunu söyleyeyim, dedi. Perihan'ı çok çok beğeniyorum. Sana da evlen diyecektim, vazgeçtim. Ne evlen diyorum ne de evlenme. Niye o? Refik acele acele, bilmiyorum bilmiyorum diye söylendi. Şikayetçi gözükmekten korkarak, işte sana söyledim ama bilmiyorum, dedi. Nasıl olmalı? Evet, bunları daha iyi konuşabilirdik. Ama bugün olmaz, öyle değil mi? Bu gürültünün içinde bir şey konuşamazsın. Bayram böyledir. Yemeğe kalsaydın gece konuşurduk. Biliyorum kalamazsın. Sinirli hareketlerle ellerini çıtlatmaya başlamıştı. Ömer gülümseyerek, seni anlıyorum, dedi. Sen de beni anlıyor musun? Tabii tabii, bunları sonra konuşuruz. Aşağıya eskiden yaptığımız gibi semaver koyarız. Muhittin de gelir. Sabahlara kadar konuşuruz. Nerede kaldı sahi o? Birden kapı açıldı. Osman gülümseyerek içeri girdi. Merhaba gençler, merhaba, dedi. Onlardan birkaç yaş büyüktü ama bu babacan tavırları takınmaktan çok hoşlanırdı. Gene birbirinizi bulmuş, köşeye çekilmişsiniz. Poker var mı poker? Ellerini bir iskambil destesini dağıtıyormuş gibi döndürüyordu. Refik abisine, o 4 yıl önceydi, dedi. Osman bu çok gülünç bir sözmüş gibi bir kahkaha attı. Niye 4 yıl önce olan şimdi olmasın? Tabii ya dedi Ömer. Gene oynarız belki. Eski bir şakayı hatırlatmak için biz 4 yıl burada poker oynadık anneniz aşağıda oturdu dedi. Biz mühendis olduk o hiçbir şey. Osman bir kahkaha attı. Bu Nigen Hanım'ın durmadan tekrarlanan eski bir şakasıydı ama Osman ilk defa duyuyormuş gibi kahkaha atıyordu. Sonra Ömer'in sırtına bir şaplak indirdi. Beklenmedik bir şey olmasına rağmen ölçülü bir hareket olmuştu bu. Evet, 4 yıl poker. Yedilileri çıkarır, 3 kişi oynardınız. Ha, üçüncü nerede peki? Muhittin geleceğini söylemiş dedi Ömer. Ben de onu daha bir kere görebildim. Yemeğe kalıyorsunuz tabii dedi Osman. Nasıl, ama olur mu? Peki peki, bari biraz daha anlat bakalım. Londra'da ne yaptın? Bizden çok ileriler değil mi? Çok ileriler. Evet ama bizde de bir şeyler yapılıyor. Nasıl buldun her şeyi? İlerleme gördün mü ilerleme? Kapı açıldı, içeri her zamanki gibi sert, sinirli hareketleriyle Muhittin girdi. Osman'ı tanıyamamış gibi şöyle bir süzdü. Ah işte üçüncü geldi dedi Osman. Şimdi tam senden söz ediyorduk. Osman'a fazla bir yakınlığı olmadığı için galiba Muhittin bu heyecana şaşmıştı. Alaycı bir gülümsemeyle, ''Ne diyordunuz?'' dedi. ''Senden bahsediyorduk.'' dedi Refik. ''Eskiden nasıl poker oynadığımızı anlatıyorduk.'' Muhittin Osman'la el sıkıştı. Sonra Refik'le Ömer'e bakarak ''Nasılsınız?'' dedi. Köşedeki koltuğa oturup yanı başında duran bir gazeteyi aldı, karıştırmaya başladı. Osman, ''Evet, ben gençleri baş başa bırakayım.'' dedi. Kapıdan çıkıyordu ki birden durdu, Muhittin'e döndü. ''Ne vaziyette senin şiir kitabın?'' dedi. ''İyi, iyi.'' diye Muhittin homurdandı. ''Evet, gençleri baş başa bırakmak lazım. Onlar mühendis oldu, annemse hiçbir şey.'' Bir kahkaha daha attı, kapıyı yavaşça çekti. Ömer Muhittin'e, ''Ne o, suratından düşen 1000 parça oluyor.'' dedi. Muhittin başıyla kapıyı işaret ederek, ''Ondan hoşlanmadığımı biliyorsun.'' dedi. ''Yoksa unuttun mu?'' Refik'e döndü, ''Abinden hoşlanmadığım için bozulmuyorsun ya.'' ''Yok canım.'' ''Ne konuşuyordunuz benim hakkımda?'' ''Hiç ya, o hala eski şakalar.'' dedi Ömer. Bir sessizlik oldu. Kimsenin içinden bir şey söylemek gelmiyordu. Aşağı kattan gelen gürültü ve kapının önündeki saatin tıkırtısı duyuluyordu. ''Bu evdeki aile neşesi de.'' dedi Muhittin. Ayağa kalktı, gözlüklerini çıkardı, mendiliyle camlarını silmeye başladı. ''Hoşlanmıyor musun?'' dedi Ömer. ''Vallahi karar veremiyorum. Böyle bir şeyden hoşlanmalı mı, nefret mi etmeli?'' Ömer gülümseyerek Muhittin'e yaklaştı. ''Seni anlıyorum.'' dedi. Elini omzuna koydu. Boyu Muhittin'inkinden çok uzun olduğu için harekete bir ağabeyin şefkatini hatırlatıyordu. Refik, ''Ömer bana biraz kendinden söz etti de.'' dedi. Muhittin koltuğa oturarak gözlüğünü taktı. ''Ne dedin?'' Ömer, ''Başka zaman konuşalım bunları.'' dedi. ''İyi ya, zaten ben de çok oturmayacağım. Beyoğlu'na çıkacağım bir. Söz verdim seni bir göreyim diye gelmiştim.'' ''Hala Beyoğlu ha?'' dedi Ömer. Muhittin beklenildiği gibi gülümsemedi. Utangaç ya da çapkın bir tavır da takınmadı. Kaşlarını çatıp sert sert baktı. Birden kapı açıldı. Emine Hanım gene elinde tepsiyle içeri girdi. Tepside 3 tane çay fincanı vardı. Muhittin'e bakarak, ''Seni gördüm seni.'' dedi azarlayıcı bir sesle. ''Hemen buraya kaçmışsın.'' Refik'in surat astığını görünce başka bir şey söylemeden boş fincanları alıp çıktı. Muhittin özür diler gibi, ''Aşağı kata uğramadan buraya geldim.'' dedi. ''Baktım misafirler var.'' Ömer, ''Çıkarken birlikte uğrarız.'' dedi. Gene bir sessizlik oldu. Aşağıdan gelen cıvıltıyı dinlediler. Muhittin, ''Peki demin ne konuşuyordunuz?'' diye sordu. ''Canım ben biraz tasarılarımdan, düşüncelerimden söz ettim. O da bana evlilikten söz etti. Ya da...'' ''Evet evet işte öyle şeylerden konuştuk.'' dedi Refik. Ama bu sefer evlilik sözünü hatırlayınca dertsiz, tasasız bir neşeyle rahat rahat gülümsedi. Muhittin Ömer'e dönerek Refik'i gösterdi. ''Evlilik bunu çok uslu yaptı.'' dedi. Ömer, ''O zaten hep uslu olmuştur.'' dedi, gülmeye başladı. Muhittin, doğru doğru fazla uslu hem dedi ve bir kahkaha attı. Refik de onlara katılarak güldü ama belli belirsiz bir suçluluk duyduğunu da fark etti. Sonra Muhittin yolda rastladığı bir okul arkadaşından söz etti. Sanki hep başkaları kendisiyle alay etsin diye yaşayan insanlardan biriydi bu. Mühendis mektebi anılarını hatırlayınca daha da neşelendiler. Ömer az önce Muhittin'in karıştırdığı gazeteyi açtı. Şuna bakın diyerek okudu. Avukat Cenap Sorar'ın arabası dün Taksim Meydanı'nda bir tramvayla çarpıştı. Hasar büyük değildir, nüfusça kayıp yoktur. Başını gazeteden kaldırdı. İşte Türkiye bu dedi. Bir İngiliz gazetesinde böyle bir haber. Birden Muhittin, sen de Türkiye'yi taşra olarak görenlerden mi oldun yoksa dedi. O haber son günlerde sık sık tramvay kazası olduğu için verilmiş. Refik, o Türkiye'yi taşra değil fethedilmemiş bakir toprak olarak görüyor dedi. Sakın yanılmış olmasın dedi Muhittin. Ömer, yok canım siz de neler diyorsunuz diye mırıldandı. Hadi gidelim. Sen de çıkıyordun değil mi? Merdivenlerden inerlerken Perihan'a rastladılar. Refik, Perihan'ın yüzünün kızardığını, arkadaşlarının da utanır gibi olduklarını gördü. Fuat Beyler gitmişlerdi. Her zamanki koltuğunda oturan Cevdet Bey, gençleri görünce heyecanlandı. Muhittin elini öperken neşelendi. Oturmaları için o kadar ısrar etti ki oturdular. Cevdet Bey, nereye gidiyorsunuz şimdi, eğlenceye mi dedi. Onlar gidiyorlar, ben kalıyorum evde dedi Refik. Tabii sen kalacaksın, sen evlisin artık. Sizler nereye gidiyorsunuz bakalım? Beyoğlu'na çıkanınız var mı hiç? Muhittin, ben arada bir çıkıyorum dedi. Ha, seni gidi seni. Ama fazla da ileri gitme. Ben gençliğimde hiç yapmadım. Biraz daha yapsaydım, eğlenseydim diyorum şimdi ama aile, iş önemli öyle değil mi? Nerede çalışıyordun sen? Bir inşaat şirketinde. İyi, aferin. Ömer'e döndü. Sen de oyalanmadan çabuk bir iş tut. Bak burası Avrupa'ya benzemez, burası başkadır. Biliyorum efendim dedi Ömer, ayağa kalktı. Cevdet Bey'in eline uzandı. Cevdet Bey elini öptürürken, bak hele şunlara dedi, hemen kaçıyorlar. Benden öğreneceğiniz çok şey var daha, çok. Nigan Hanım, pek de yakışıklılar diye iç çekti. Galiba Muhittin'e hiç uymayan sözünü düzeltmek isteyerek pek de gençler diye ekledi. Bir gün yemeğe beklerim, söz verin tamam mı? Osman gene o eski şakayı hatırlatarak gülüyordu. Odadan çıkarlarken küçük torunlardan biri Ömer'e sokularak, çat burada, çat kapı arkasında, nedir o? Dedi. Ömer, limon mu dedi, gülümsedi. Yoksa o turşu fıçısı mıydı? Merdivenlerin eşiğindeyken Refik yukarı kattan inen Perihan'ı gördü. Gövdesini öyle bir yere yerleştirdi ki arkadaşlarının onunla bir daha selamlaşmak zorunda kalmalarını istemediğini anladı. Neden böyle yaptım diye düşündü. Onlarla birlikte bahçe kapısına kadar yürüdü. Bir akşam gene burada buluşmak, konuşmak için onlardan söz aldı. Nişantaşı meydanında bayram kalabalığına karışıncaya kadar arkalarından baktı. Gençliğimi, üniversite yıllarımı onlarla birlikte geçirmiştim diye mırıldandı. Döndü, eve doğru yürüdü. İki gün önce yağan kar hala erimemiş, bahçenin bazı yerlerinde, ağaçların dallarında duruyordu. Soğuk, bıçak gibi bir rüzgar esti. Dallardan kar taneleri döküldü. Refik aceleyle sıcak eve girdi. Sobanın başına geçti, ısındı, sohbete katıldı. 5. Bir ev daha. Ayaspaşa'daki apartman katının kapısını açan hizmetçi, Ömer'e yemeğe oturmak için beklenildiğini söyledi. Paltosunu aldıktan sonra onu iyi aydınlatılmış bir salona soktu. Ömer daha önceden bir kere gördüğü milletvekili Muhtar Bey ile çocukluğunu hatırladığı kızı Nazlı ve milletvekilinin kız kardeşi Cemile Hanım'la bayramlaştı. Sonra Muhtar Bey'in tanıttığı öteki konukla, başka bir milletvekiliyle selamlaşarak hazır olan sofraya oturdu. Sofraya oturulur oturulmaz asık suratlı hizmetçi yemeği getirdi ve şundan bundan konuşulmaya başlandı. Ömer buraya Cemile Hanım'a karışık bir miras sorunu yüzünden ortaklaşa sahip oldukları Üsküdar'daki bir evin biriken kirasını almaya gelmişti. Sabah bu amaçla eve telefon etmiş, telefonu açan milletvekili de onu akşam yemeğine beklediklerini söylemişti. Ama yemeğe onu çağırmasına rağmen milletvekili onunla fazla ilgilenmiyor, arkadaşıyla son siyasi dedikoduları gözden geçiriyordu. Ömer de delikanlının kendisine kalmasından hoşnut olan Cemile Hanım'la sohbet ediyordu. Cemile Hanım 50'sini geçmiş, hiç evlenmemiş, neşeli bir kadındı. Ortak tanıdıkları, akrabaları anmaktan hoşlanıyordu. Alebru teyzenler Çamlıca'ya taşındılar. Sabri enişten emekli oldu. Ne yapıyor biliyor musun? Eski para koleksiyonu. İlk zamanlar eğlence diye başlamış, sonra kendini kaptırmış. Şimdi her gün Kapalı Çarşı'ya iniyormuş. Erenköy'deki arsasını satmış. Çünkü gümüş para alıyor durmadan. Alebru teyzen çok üzülüyor ama ne yapsın? Alebru teyzeni sen hatırlıyorsun değil mi? Ömer bir yandan Cemile teyzeyi dinliyor, bir yandan milletvekillerinin konuşmasına kulak kabartıyor. Arada bir de gözünün ucuyla Nazlı'ya bakıyordu. Hatırlıyorum tabii. Tabii hatırlayacaksın. Nazlı'ya döndü Cemile Hanım. Hatırlamazsın ama sen de bizimleydin. Bir yıl baharda Ihlamur'a gitmiştik. Kıra eğlenceye, şimdi piknik denen şey. Alebru teyzen Ömer'i çok severdi. Şimdi de sever ya. Tabii sen onu aramazsın. Niye aramıyorsun bakayım? Büyükleri ihmal ediyorsunuz. Bilseniz onlar sizi gördükleri zaman nasıl sevinirler. Vakit olmuyor ki teyzecim. Vakit olmuyormuş. Ne diyordum? Cemile Hanım zeytinyağlı yemek gelene kadar akrabaları andı, milletvekilleri de siyasetten söz ettiler. Zeytinyağlı yemek ortaya konunca Muhtar Bey Ömer'e döndü. Siz İngiltere'deydiniz değil mi dedi. Sonra dönüp milletvekili arkadaşına baktı. Bakışları gel şu ilginç delikanlıyı birlikte inceleyelim diyordu. İngiltere'deydiniz. Nasıl oraları? İyi efendim. Çok güzel. Yani siyasi durum. Bu İtalyan-Habeş Harbi için ne diyorlar? Ben siyaseti yakından izleyemedim efendim. Ah işte genç kuşak böyle. Benim kızım da böyle. Ben siyaseti yakından izleyebildiğim kadar izliyorum baba dedi Nazlı. Evet seni beğeniyorum dedi milletvekili. Sonra sözlerini unutmak istiyormuş gibi başını salladı. Ömer'e döndü. Peki bizi nasıl görüyorlar orada? Kimi? Aa, daha siz Türkiye'yi benimseyememişsiniz. Bizi, Türkiye'yi, bizleri diyorum. Bizi hala fesli, haremli, çarşaflı bir memleket olarak görüyorlar. Ya yazık yazık. Oysa ne kadar çok şey yapıldı diye söylendi milletvekili. Bir haksızlığa uğramış gibiydi.